家に行く。
Merhabalar sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 5 Eylül 2019 Perşembe. Türkiye'de saatlerimiz 9'u 5 dakika geçiyor. Yeni gün başlıyor. Programımızı Zeynep Karaışık, Melda Alpay ve Zeynep Yıldırım hazırladılar. Kumanda masasında Kemal Ökten var. Mikrofonda spikeriniz ben Arzu Türkdoğan. Türkiye saatiyle 10.30'a kadar sizlerleyiz. Programımız boyunca bizlere telefonla ulaşabilirsiniz. Telefon numaralarımız 0090-312-463-3419 ve 0090-312-463-3421. Facebook adresimizden, Twitter adresimizden, e-posta adresimizden bize her zaman ulaşabilirsiniz. Facebook adresimiz yenigun.tsr, Twitter adresimiz tsryenigun, e-posta adresimiz tsryenigun@trt.net.tr. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu internet sayfamızdan canlı olarak dinleyebilirsiniz. İnternet sayfamızın adresi turkiyeninsesiradyosu.com. Bugünkü programımızın konu başlıkları ise şöyle. Birazdan bugünkü gazetelerin manşetlerini okuyacağız. Sonra TRT Merkez Haberlere bağlanıp bugünün gündem maddelerini öğreneceğiz. Habertürk Televizyonu Ankara Haber Müdürü Sibel Erdem stüdyo konuğumuz olacak. Gazetelerde öne çıkan başlıkları, gündemi ve manşetleri Sibel Erdem'le birlikte değerlendireceğiz. Sporda yaşanan gelişmeler bugün ikinci konu başlığımız olacak. Spor yazarı Hasan Ötgün stüdyomuzda bizlerle birlikte olacak ve son gelişmeleri değerlendirecek. Yurtta ve dünyada hava durumunu öğrendikten sonra bugünkü programımızın son konuğu Ankara Politikalar Merkezi Başkanı Hasan Kanbolat olacak. İç ve dış gelişmeleri konuşacağız. Sabah gazetesi bugün manşet turumuzun ilk gazetesi olacak. Sabahın manşeti iki cesur kızın PKK'dan nefes kesen kaçışı. Teröristler tarafından dağa kaçırılan ve 1,5 ay bir mağarada işkence görüp cinsel tacize uğrayan iki küçük kız film gibi kurtuluşla jandarmaya sığındı. Güvenlik güçlerinin yaşı 18'den küçük diye isimlerini çiçek ve toprak rumuzuyla verdiği iki kız korkunç günleri anlattı. Teröristler bizi yaylada hayvancılık yapan ailelerimizin yanından kaçırdı. Dağda bir mağaraya götürüldük. Bizi terörist yapmak istediler, kabul etmeyince aç susuz bıraktılar. Günlerce işkence ve cinsel istismara maruz kaldık. Kaçmaya karar verdik, yoksa bizi öldüreceklerdi. Bir gün nöbetçi olmadığı bir anda mağaradan çıktık. Taşlara gizlene gizlene uzaklaştık. Bir gün boyunca yürüdük, yorulunca bir mağaraya girdik. Birbirimizin başında nöbet tutarak biraz uyuduk. İki gün aç yürüdük, jandarmayı görünce sığındık demiş çiçek ve toprak rumuzuyla iki genç kız. HDP'lilerin çocukları okula, bizimkiler ölüme başlığı var. Diyarbakır'da çocukları PKK tarafından dağa kaçırılan 4 annenin HDP il binası önündeki eylemi sürüyor. Anneler sabaha konuştu. HDP'liler kendi çocuklarını dağa götürsün. Onların çocukları iyi okullarda okurken bizim çocuklarımız dağlarda ölecek. Hürriyet gazetesinin manşeti 72 liralık lahmacun sorgusu. Muğla Maliyesi, Bodrum, Marmaris gibi tatil merkezlerinde fahiş fiyatla satış yapan mekanlara çapraz sorgulu vergi incelemesi başlattı. Bazı işletmelerde lahmacunun 72 liraya satılması kamuoyunda tepkilere neden olmuştu. Muğla Vergi Dairesi ekipleri, işletme ve satış kayıtlarının tutulduğu resmi defter ve belgelerin yanı sıra tedarikçilere verilen siparişlerin kayıtlarının yer aldığı bilgisayarları incelemeye başladı. Bir işletme örneğin 50 kuruşa aldığı 10 bin bardak ayranının maliyetini kayıtlara 5 bin lira olarak yazıyor. Tarifesinden 10 liraya sattığı tespit edilen ayran için stoklar kontrol ediliyor. Eğer stoklar kayıtlarla uyumlu değilse yüksek fiyata ürün satıp düşük beyanda bulunan işletmelere ceza kesiliyor demiş Hürriyet gazetesi. Nükleer füze çıkışı var. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sivas Kongresi'nin 100. yılı sebebiyle düzenlenen etkinliklere katıldı. Orta Anadolu Ekonomi Forumu'nda konuşan Erdoğan şunları söyledi. Birilerinin elinde nükleer başlıklı füze var. Ama benim elimde nükleer başlıklı füze olmasın, ben bunu kabul etmiyorum. Dünyada gelişmiş ülkeler içinde nükleer başlıklı füzesi olmayan yok. Bize de ne diyorlar? Sakın ha sen yapma. Yanı başımızda İsrail var mı? Var. Bütün her şeyi onunla korkutuyor. Biz şu anda çalışmalarımızı yürütüyoruz dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Türk askerine Rus üssünde S-400 eğitimi. Bir başka haberin başlığı, Türkiye'den giden Hava Kuvvetleri personeli Rusya'nın Gatchina kentindeki askeri üste S-400 eğitimi almaya başladı. 5 ay sürecek programda S-400'lerin radarlarında ve fırlatıcılarında görev yapacak teknisyenler eğitilecek. Eğitimini tamamlayıp Türkiye'ye dönen askerler burada eğitmen personel olarak da görev yapacak. Milliyet gazetesinin manşeti dersimiz İngilizce. Yabancı dil eğitimine yeni model geleceğini ilan eden Milli Eğitim Bakanı Selçuk, liselerde bazı derslerin İngilizce olacağını söyledi. 2019-2020 yeni eğitim yılını Milliyet'e değerlendiren Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yabancı dil eğitiminde yıllardır yaşanan sorunların temeline indiklerini ve bu eğitim yılında pilot okullarda yeni bir modelle eğitime geçeceklerini açıkladı. Bakan Selçuk, Türkiye'de 11 yıl yabancı dil dersi alan öğrencilerin konuşma becerilerinin ölçülmediğini söyledi. 4 dil becerisi, konuşma, yazma, dinleme, okuma üzerinden dil eğitimi, müfredat yazımı, öğretmen eğitimi gibi çalışma içindeyiz diyen Selçuk, bazı özel okullardaki gibi yabancı dilde matematik, fizik gibi dersler konulacağını açıkladı. Velilerden öğretmenlere güvenmesini isteyen Selçuk, velilerin öğretmenlik rolüne soyunmamasında yarar var dedi. Hemen yandaki haber, bazılarında manda özlemi var başlığını taşıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye manda tartışmalarını Sivas'ta kapattı ama bazı zihinlerde ve gönüllerde bu özlem hep devam etti. Hatta bugün de ülkemizde bir kesimin kendi milletinin istiklali ve istikbali davası yerine başka davaların sözcülüğüne soyunduğunu üzüntüyle görüyoruz. Siyaset başkadır, politik çıkar başkadır, ülkenin âli menfaatleri başkadır. Bunları karıştırdığınızda kendinizi bayrağımız yerine başka paçavralar altında bulabilirsiniz. Hatta kendinizi milletimizin iradesine kasteden darbecilerle aynı çizgiye gelmiş olarak dahi görebilirsiniz dedi. Yeni Birlik gazetesinin manşeti manda ve himaye kabul edilemez. Türkiye'nin manda tartışmalarını Sivas'ta kapattığını ancak bazı zihinlerde ve gönüllerde bu özlemin hep devam ettiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir asır sonra bir kez daha tekrarlıyoruz ki manda ve himaye asla kabul edilemez dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin önünü kesmek isteyenlere fırsat vermediniz. bu birlik ve beraberliğimiz devam ettiği sürece hürriyetimize, değerlerimize ve kardeşliğimize yönelebilecek her türlü tehdit bertaraf olacaktır. Sivas Kongresi'nin 100. yıl dönümünde Sivas Mektebi Sultani binasından bir kez daha haykırıyoruz. Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür. Vatanımız, bayrağımız, devletimiz, milletimiz, istiklalimiz bizim namusumuzdur, şerefimizdir. Vatanımıza, bayrağımıza, istiklalimize uzanan her eli kırdık, yine kıracağız şeklinde konuştu. Trump'a Patriot şartı başlığı var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile Patriot füze savunma sistemlerinin alımı konusunda konuştuğunu belirterek, Rusya'dan hangi şartlarda aldıysak senden de aynı şartlarda alırız, Birleşmiş Milletler'de bir araya gelip tekrar görüşeceğiz dedi. Faize alerjim var bir başka başlık. Cumhurbaşkanı Erdoğan, faize alerjim var. Yüksek faize karşıyım. Şu anda yeniden faizde düşüş başladı, enflasyon da düştü. Politika faizi daha da düşecek diyen Erdoğan, bizler şu anda finans yönetiminde çok daha başarılı bir ülke konumundayız. Bu başarı bizi ekonomide çok daha güçlü hale getirmektedir dedi. Bir başka haber, güvenli bölge görüşüldü başlığını taşıyor. Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın, Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri ilişkileri ve bölgesel gelişmelerin ele alındığı telefon görüşmesi yaptı. Cumhurbaşkanlığı sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre Kalın ve Bolton arasındaki telefon görüşmesinde Suriye'deki gelişmeler, güvenli bölgenin tesisi, terörle mücadele, Amerika Birleşik Devletleri ile ikili ticari ilişkiler, Libya'daki son durum değerlendirildi. Yeni Şafak gazetesinin manşeti ya olacağız ya öleceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstiklal Harbimizin en kritik dönemeçlerinden Sivas Kongresi'nin 100. yıl döneminde önemli mesajlar verdi. Türkiye'nin kazanımlarına ve hedeflerine karşı konulan her tuzağı bozacaklarını vurgulayan Erdoğan, evet, ya olacağız ya öleceğiz diyerek girdiğimiz bu kutlu yoldan asla dönmeyeceğiz dedi. Star gazetesinin manşeti vatanımıza uzanan eli kırarız. Başkan Erdoğan, milli mücadelenin temellerinin atıldığı Sivas'tan Türkiye üzerine hesap yapanlara seslendi. Vatanımıza, istiklalimize uzanan her eli kırdık, yine kıracağız. Bir asır sonra bir kez daha tekrarlıyoruz ki manda ve himaye asla kabul edilemez. Vatanımız, bayrağımız, devletimiz, milletimiz, namusumuzdur. Kongre salonlarına Türk bayrağı asmayan teröristlere ödetilen bedeller ortada. Türkiye'ye kurulan her tuzağı bozacağız. Evet, ya olacağız ya öleceğiz. Bu kutlu yoldan asla dönmeyeceğiz. Erdoğan, Amerikalı generalle Atatürk arasındaki tesbih olayını paylaşarak birlik mesajı verdi. İmamesi koptuğu zaman tesbih dağılır, imameleri kopartmayacağız. 100 yıl önceki gibi ya istiklal ya ölüm diyoruz. Bu yolda bizimle yürüyenlerle birlikte olmaktan şeref duyarız. Bu yolu çökertmeye çalışanları da tarihe havale edeceğiz dedi. Türkiye gazetesinin manşeti yüreğimizi yakmak için parti kurmuşlar. HDP evlatlarımızı dağa Amerikan uşaklığı yapmaya gönderiyor. Bunların Kürdistan davası yalan. Kürtleri kukla diye kullanıyorlar. HDP neyin barışından bahsediyor? Ben her gün ölüyorum. Bizim yüreklerimiz yanıyor. Diyarbakır sizin rezilliğinizden bıktı. Terör örgütü PKK ve siyasi kolu HDP'nin çocuklarını çaldığı analar korku duvarını yerle bir etti. Diyarbakır'da 10 yaşındaki çocuğu bile dağa kaçıran terör yandaşlarına isyan çığ gibi büyüyor. Pişkinlik yaparak oturma eylemi için provokasyon diyen HDP yöneticilerine evlat hasreti çeken analar tokat gibi cevap verdi. İşte oğlu Mustafa'yı 10 aydır görmeyen Ayşegül Biçer'in feryadı. Elin çocuklarını Amerika Birleşik Devletleri uşaklığına gönderdiniz. Ben her gün ölüyorum. Burada yüreğimin ateşiyle oturuyorum. Diyarbakır rezilliğinizden bıktı artık. Yüreklerimizi yakmak için parti kurmuşlar. Neyin barışından bahsediyorsunuz? Siz Kürtleri kukla olarak kullanıyorsunuz. Son gazetemiz bugün Diriliş Postası olacak. Diriliş Postası'nın manşeti, "İstesem de gelemiyorum anne." Oğlu terör baronlarının baskısıyla dağa kaçırıldığı için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde eylem yapan anne, evladıyla yaptığı bir telefon görüşmesinin kaydını paylaştı. HDP aracılığıyla dağa çıkarılan çocuğun görüşmede sarf ettiği "İstesem de gelemiyorum anne" sözleri yürekleri burktu.
Ankara'da gündemde neler var?
Şimdi de TRT Merkez Haberler'deyiz sevgili dinleyicilerimiz. Rasim Kılıç hattımızda bizi bekliyor. Rasim Kılıç, günaydın.
Arzu Türk'ten günaydın, kolay gelsin.
Teşekkür ediyoruz. Sözü hemen size bırakıyoruz. Bugün gündemde hangi başlıklar var?
Evet, başkentin gündemini paylaşmaya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın programıyla başlayalım. Temaslarını bugün Ankara'da sürdürecek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde genişletilmiş il başkanları toplantısına katılacak ve burada il başkanlarıyla görüşecek ve bir hitabı da olacak. Cumhurbaşkanı'nın dün Sivas'ta Sivas Kongresi'nin yıl dönümü törenlerinde katılmıştı. Cumhurbaşkanı bugün de programlarına Ankara'da devam edecek. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Eskişehir'de temaslarda bulunacak. Orada ilçe ziyareti olacak. Aynı zamanda Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ni de ziyaret edecek CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu. Başkent'te bir diğer önemli gündem maddesi şüphesiz 15 Temmuz hain darbe girişimine yönelik davalar. Akıncı üssü davası bugün Sincan yerleşkesinde görülmeye devam edecek. Artık son savunmalar alınıyor ve 475 sanık yargılanıyor Akıncı üssü davasında. Ankara bugün bir konuğu ağırlayacak. Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen başkentte olacak ve Ankara'da dışişlerinde temaslarda bulunacak. Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal'la görüşecek Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen diyelim ve sözü yeniden size bırakalım.
Rasim Kılıç, teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz size.
Radyomuza TRT TSR, programımıza ise TSR Yeni Gün kullanıcı adıyla Twitter'dan ulaşabilirsiniz.
Sevgili dinleyicilerimiz, stüdyomuzda konuğumuz Habertürk Televizyonu Ankara Haber Müdürü Sibel Erdem. Hoş geldiniz programımıza.
Günaydın, hoş bulduk.
Evet, bugün gazetelerde öne çıkan başlıkları, manşetleri sizinle birlikte değerlendireceğiz. Gazete manşetlerinde dün Sivas Kongresi'nin 100. yıl dönümü nedeniyle o ilde yapılan törenler, orada Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları, bunlar var. Cumhurbaşkanı Erdoğan, buradan tüm dünyaya ilan ediyoruz 100 yıl sonra, manda ve himaye kabul edilemez dedi. Nasıl değerlendireceksiniz dünkü etkinlikleri?
Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan Sivas'tan, tarihi bir mekandan ve tarihi bir olayın 100. Yıl dönümünde verdi mesajlarını ve aslında o mesajlar bugüne yönelik bazı anlamlar ve mesajları da içeriyor elbette. Sivas Kongresi Cumhuriyet'in kuruluşunda, Cumhuriyet'e giden yolda atılmış önemli bir adımdı. Türkiye'nin bağımsızlığına ve kurtuluşuna işaret ediyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Sivas Kongresi'nin 100. yıl dönümü nedeniyle yaptığı o konuşmada yine Türkiye'nin bağımsızlığına vurgu yaptı. Ayrıca özellikle üzerinde durduğu konulardan birisi de yine terörle mücadeleye ilişkin oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan o Sivas Kongresi kararlarına atıfta bulunarak manda ve himaye kabul edilemez dedi ve Türkiye'ye yönelik, vatanımıza, vatana yönelik saldırıların asla kabul edilemeyeceğini ve bunlara gereken cevapların verileceğini söyledi. Ki buradaki tabii ki asıl hedef Türkiye'yi terörle, terör örgütlerini kullanarak Türkiye'yi kuşatmaya çalışanlara yönelikti bu mesaj. Oldukça da anlamlıydı o anlamda. Ayrıca yine Cumhurbaşkanı Erdoğan Sivas'ta kendi medeniyetinize ve tarihinize yabancılaştığınızda ezanımızdan rahatsız olabilirsiniz. Hatta kendinizi doğrudan milletimizin iradesine kasteden darbecilere aynı çizgide bulabilirsiniz ifadelerini de kullandı. Özellikle dediğimiz gibi o Sivas Kongresi'nde alınan o tarihi kararlara da atıfta bulundu. Manda ve himaye kabul olmaz dedi. Türkiye'nin terörle mücadelesini anlatırken terör operasyonlarına yönelik hatırlatmalarda da bulundu. Cudi'de, Gabar'da terör operasyonlarının sürdüğünü ve Türkiye'nin bu mücadelesini de kararlılıkla sürdüreceğini ifade etti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Sivas'taki o törene CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı. İki lider Sivas Kongresi'nin tiyatrocular tarafından temsili olarak canlandırılmasını izledi. O tören sırasında tokalaştılar da. O da ekranlara yansıyan dikkat çekici bir görüntüydü.
Evet, şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Sivas'ta Orta Anadolu Ekonomi Forumu'nda da bir konuşma yaptı. Orada hem savunma sanayimizle ilgili önemli açıklamalar yaptı. Nükleer füze ile ilgili açıklaması önemliydi. Bir de tabii ekonomi ve faiz boyutuyla da yine konuları değerlendirdi. Bu açıklamaları nasıl değerlendireceksiniz?
Evet, aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o faiz mesajı ve savunma sanayinde S-400'lerin alınması, işte dün aynı zamanda Milli Savunma Bakanlığı'ndan da bir açıklama geldi. S-400'lerin ikinci bataryasının sevkiyatı sürerken Türk subaylarının eğitimine de başlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu S-400'ler meselesine değindi ama bir yandan da Amerika Birleşik Devletleri'ne Patriot'larla ilgili de mesaj verdi. Aynı şartlarda olursa S-400'lerle Patriot'ları da alabiliriz dedi. Ekonomi ve faiz meselesine gelince Cumhurbaşkanı Erdoğan zaten faizlerin yüksek olmasına yönelik eleştirilerini ve tepkilerini daha önce de dile getirmişti. Faizler zaten Merkez Bankası kararıyla indirildi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan o toplantıda ekonomiyle ilgili faizlerin daha da düşeceği mesajını yinelemiş oldu. Burada sürpriz olan, aslında beklenmedik çıkış olarak yorumlanabilir, nükleer füze çalışması yürütüyoruz ifadesi oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve aslında gündeme de bu ifadeleriyle yeni bir başlık açmış oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklamaları elbette bugün daha çok konuşulacaktır ve dünyanın çeşitli başkentlerinden de açıklamalar, tepkiler gelebilir. Zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan da bununla ilgili olası tepkileri de bir anlamda göz önünde bulundurularak birilerinin elinde nükleer başlıklı füzeler var ama bir tane iki tane değil, neden benim elimde, bizim elimizde nükleer başlıklı füze olmasın, ben bunu kabul etmiyorum. Şu anda dünyada gelişmiş ülkeler içinde nükleer başlıklı füzesi olmayan yok, hepsinde var dedi. Aslında bir anlamda Türkiye'nin de savunması için, savunma sanayinde ve ülke savunması için gerekli adımların atılacağı mesajını da bir anlamda tekrar yinelemiş oldu. Ama bu mesaj oldukça dikkat çekiciydi. Dediğimiz gibi bugün de konuşulacak konular arasında olacaktır bu.
Peki, şimdi iç siyasete yönelik de tabii açıklamaları vardı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. AK Parti'den ihraç istemi olan bazı isimler var. Yeni parti kurma çalışmaları içerisinde olan isimler var. Bununla ilgili de değerlendirmeleri vardı. Bu açıklamaları nasıl değerlendirirsiniz?
Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Sivas'ta kongrenin 100. yıl dönümü nedeniyle düzenlenen törene katıldıktan sonra AK Parti Sivas İl Teşkilatı'nın yemeğine katıldı ve yeni parti girişimlerine yönelik eleştirisini ve tepkisini de orada verdi. Teşkilata yönelikti, parti içine yönelikti bu mesajlar aslında. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında pazartesi günü yapılan AK Parti MYK toplantısında hatırlanacağı gibi aralarında eski başbakan Ahmet Davutoğlu'nun da bulunduğu 4 isimle ilgili ihraç kararı istenmişti. Onlarla ilgili disiplin süreci başlıyor. Artık ihraç edilecekler. O yol açıldı. Hani sonuç o açıdan sürpriz olmayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan aslında bu isimlere yönelik eleştirilerini ve tepkisini daha önce beri dile getiriyordu ama ihraç sinyalini ilk kez Konya'da verdi. Ayıklanabileceklerini söyledi. Parti içinde disiplini bozan ve parti disiplinine uymayan isimlerin AK Parti içerisinden ayıklanabileceği mesajını vermişti. Ve bu doğrultuda da ihraç kararı alındı. Daha doğrusu ihraç istemiyle disipline sevk edilmeleri kararlaştırıldı. Dün de Cumhurbaşkanı Erdoğan yine bu isim vermedi ama yeni parti girişiminde olan isimleri fitne olarak niteledi. Fitne tüccarları Türkiye'yi şehirleri geziyorlar ama buna müsaade etmeyeceğiz dedi. Yani AK Parti içerisinde ahengin ve disiplinin bozulmasına göz yumulmayacağının mesajını vermiş oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan. Tabii AK Parti'den ayrılan veya işte sadece Ahmet Davutoğlu değil ihraç söz konusu olan Ali Babacan ve Abdullah Gül'ün de içinde olduğu bir grubunda yeni parti kurma girişiminde olduğu biliniliyor. Ama onlar Ahmet Davutoğlu'ndan farklı bir yol izlemişlerdi. AK Parti kuruculuğundan istifa ettiklerini açıklamışlardı. Davutoğlu'nun parti içerisinde kalıp ama eleştirilerinin dozunu yükseltmesi AK Parti içerisinde böyle bir tepkiye neden oldu ve ihraç yolu açılmış oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu tepkisini dün Sivas'ta parti teşkilatına bir kez daha dile getirmiş oldu. AK Parti'nin yoluna devam edeceğini, birlik ve bütünlüğünü koruyacağını, bu yeni parti kurma girişiminde olanların geçmişi örnek gösterdi Cumhurbaşkanı. Sonuçlarının hep hüsran olduğunu söyledi ve bu girişimleri de bir proje olarak niteledi. Tabii bu proje olarak nitelemesi de yine dikkat çekiciydi.
Peki şimdi bugün gündemi aktarırken Rasim Kılıç dedi ki AK Parti'de genişletilmiş il başkanları toplantısı olacak. Cumhurbaşkanı bu toplantıya katılacak. Burada da sanıyorum hem iç siyasete hem dış siyasete yönelik açıklamaları olacaktır.
Evet, yine iç siyasete ilişkin olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu özellikle yeni parti kurma girişiminde olan isimlere, yeni parti iddialarına yönelik mesajlarını vermesini bekliyoruz. Bir yandan da dediğimiz gibi gözler bu isimlerin üzerinde, yeni parti kurma girişimlerinin yeni yılı veya Ekim'den sonrayı bulabileceği söyleniyor ama bir yandan da bu işte AK Parti'de Davutoğlu ve arkadaşları için başlatılan İhraç sürecinin sona ermesi de bekleniyor. Onunla ilgili belli bir prosedür izlenecek. Disiplin kuruluna savunmalarını verdikten sonra disiplin kurulu karar alacak. AK Parti bir yandan da olağan kurultay takvimini başlatacaktı. Ekim ayında da yine meclis açılacak. Ekim ayında aynı zamanda AK Parti istişare toplantısı yapacak Kızılcahamam'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı milletvekilleri, bakanlar, parti yöneticileri ve hem yeni meclisteki yeni yasama yılıyla birlikte siyasetteki gelişmeler ve AK Parti'nin bundan sonraki yol haritası değerlendirilecek. İşte o kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan da il başkanlarıyla, bir anlamda 81 ilden gelen teşkilat başkanlarıyla görüşmüş olacak. Onlara bu parti içindeki gelişmelere ve ülke siyasetine yönelik gündemdeki konulara ilişkin mesajlarını vermiş olacak. Tabii ki bu konunun yine öne çıkmasını bekliyoruz. Dış politikada önemli bir başlık. Cumhurbaşkanının bu konuda da yine mesajları olacaktır. Dün dikkat çekici bir görüşme olmuştu. Türkiye dış politikada konuştuğu konu Suriye. Suriye'deki gelişmeler, Rusya'yla bir yandan İdlib konusu Ankara'yı meşgul ederken bir diğer önemli konu da Fırat'ın doğusunda oluşturulacak olan güvenli bölge. ABD ile varıldığı duyurulan bir güvenli bölge mutabakatı var. Bu çerçevede bir ortak müşterek harekat merkezi kurulacak ama Türkiye bununla ilgili adımların bir an önce atılmasını ve bu güvenli bölge mutabakatının gerçek anlamda hayata geçirilmesini istiyor. İşte bu çerçevede de dün Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Güvenlik Danışmanı John Bolton ile görüştü. Aslında Ağustos ayı içerisinde de bir görüşme gerçekleşmişti. İşte bu konular konuşuldu. Güvenli bölge için atılacak adımların Ankara hızlandırılmasını istedi. Ayrıca Ortak Harekat Merkezi için Türkiye'nin hazırlıklarını tamamladığı mesajı da yine verilmiş oldu Washington'a. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ABD Başkanı Trump'ın Eylül ayı içerisinde, Eylül sonunda, 25-26 Eylül'de New York'ta Birleşmiş Milletler Zirvesi'nde bir araya gelmesi, yine özellikle bu konuların ele alınması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da AK Parti il başkanları toplantısında dediğimiz gibi Türkiye'nin hem terörle mücadelede hem de sınırlarının dibinde bir terör koridoru oluşturulmasına müsaade etmeyeceğine yönelik mesajı bir kez daha vermesi ve bununla ilgili olarak da Suriye'de Türkiye'nin atılmasını beklediği adımları atılmasına yönelik dış politikadaki değerlendirmelerini dile getirmesini bekliyoruz AK Parti il başkanları toplantısında.
Peki şimdi Suriye ile ilgili yine önemli bir konuk var bugün Ankara'da. Birleşmiş Milletler Suriye özel temsilcisi Pedersen Ankara'da dedi Rasim Kılıç. Sanıyorum bu konular o kişiyle de görüşülecek değil mi?
Evet, özellikle İdlib. İdlib'de yaşanan gerginlik, gerçi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Putin'le yaptığı görüşme sonrasında İdlib'de bir ateşkes sağlandı. Bir geçici de olsa bir mutabakat sağlanmış görünüyor ama İdlib'de tansiyon ve insani kriz tam olarak dinmiş değil. Türkiye'yi bekleyen olası bir göç dalgası daha var. Rejimin ve Rusya'nın desteklediği rejim güçlerinin sivillere yönelik saldırıları nedeniyle o bölgede yine olası bir göç riski var ve tabii ki bundan en çok etkilenecek olan ülkede Türkiye. Türkiye olası bir göçle ilgili hem kendi içerisinde bunu önlemeye ya da bir göç dalgasıyla karşılaşması durumunda ne yapılacağına ilişkin hazırlıklarını yapıyor ama Birleşmiş Milletler Suriye temsilcisiyle de bu konu konuşulacak. Pedersen bugün Ankara'da olacak. Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlığındaki heyetle görüşecek. İdlib konusu, ayrıca Suriye'deki diğer gelişmelerde Pedersen'in bu ziyareti sırasında ele alınacak elbette. Dün İdlib demişken, olası bir göç dalgası demişken, İçişleri Bakan Yardımcısı, İçişleri Sözcüsü İsmail Çatak Kılı'nın bir açıklaması olmuştu. Olası bir göç durumunda Türkiye'nin bunu sınırları ötesinde karşılayacağını ve hazırlıklarını da bu doğrultuda yaptığını belirtmişti. Bu da o açıdan altı çizilmesi gereken bir açıklama.
Evet, bir de S-400'lerle ilgili ayrıntılar var. S-400'ler için hava kuvvetleri personelinin Rusya'nın Gatchina kentindeki askeri üsse gittikleri, orada eğitim alacakları
5 ay sürecek de bir program olacağı söyleniyor. Bir de bu ayrıntıları değerlendirelim.
Evet, S-400 takvimi işliyor. Aslında S-400'lerin sevkiyatı Temmuz içerisinde başlamıştı. Temmuz ayında başlamıştı. İkinci sevkiyat da başladı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar açıklamıştı ve bu ikinci bataryanın sevkiyatının da Eylül ortasında tamamlanması bekleniyor. Bu arada dün Milli Savunma Bakanlığı'ndan bir açıklama yapıldı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Türk askerlerinin, Türk subaylarının S-400 eğitimlerinin Rusya'da başlandığı duyuruldu. Sizin de belirttiğiniz gibi o 5 aylık sürecek bir program olacak. Hı hı. O eğitim sonrasında zaten hani sevkiyat sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da o personelin eğitiminin başlandığını dün Sivas'ta ifade etmişti. Sonra artık S-400'lerin tamamen kurulumunun tamamlanması yeni yılla birlikte. Onunla ilgili daha önce Dışişleri Bakanı ve Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamalarda da Mart ve Nisan'a işaret edilmişti. Bu eğitimler sonrasında da S-400 hava savunma sisteminin tamamen aktif hale gelmesi bekleniyor.
Peki şimdi bir diğer konu gazete manşetlerinde sadece bugün değil birkaç gündür yer alan bir konu. Diyarbakır'da çocukları PKK tarafından kaçırılan ailelerin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde yaptığı eylemler. Onunla ilgili ayrıntılar var, ailelerin açıklamaları var. Bu gelişmeleri nasıl değerlendirirsiniz?
Gerçekten oldukça önemli ailelerin, annelerin bu çığlığı. Anneler daha kaçırılan çocuklarının teslim edilmesi için eylemlerini sürdürüyor. Aslında bununla ilgili ilk olay o Hacire ana ve oğluna kavuşmasıydı. İlk örnek olay bu olmuştu. Benzer durumda olan aileler, çocukları PKK tarafından dağa kaçırılan aileler HDP önündeki, il başkanlığı önündeki bu eylemlerini sürdürüyorlar. Annelerin, dileriz annelerin bu çığlığı, bu feryadı duyulur, işe yarar. Oldukça da önemli dediğimiz gibi, yani anneler çocukları için, çocuklarına kavuşmak için eylem yapıyorlar, seslerini duyuruyorlar. Kamuoyunda da oldukça ilgi var, destek görüyor bu. Hacire ana oğluna kavuşmuştu. Umarız diğer anneler de amaçlarına ulaşır ve çocuklarına kavuşurlar. Oldukça önemli bir olay. Annelerin önünde, annelerin bu talebi önünde umarız partiler ve siyasette gereğini yapar. Siyasetle özellikle belli partiler terörle aralarına mesafe koyabilirler.
Peki bir yandan terörle mücadele, operasyonlar, harekatlar onlar da devam ediyor. O Milli Savunma Bakanlığı zaman zaman açıklamalar yapıyor. Bu operasyonlarla ilgili son durum hakkında elinizde bilgiler var mı?
Son durumla ilgili hani çok öyle sayısal anlamda dün İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çatak basın toplantısında söylemişti. Yine o da terörle mücadelenin kararlılıkla süreceğini belirtmişti. Hem İçişleri Bakanlığı tarafından iç güvenlik operasyonları sürüyor. Kıran, PKK'ya yönelik Kıran 1 ve Kıran 2 operasyonları başlatılmıştı. Gerçekten de dağlarda, dağların teröristlerden ve terör örgütlerinin bombaladığı, tuzakladığı o şeylerden arındırılması için güvenlik güçleri olağanüstü bir çaba sarf ediyor. Bir yandan da yine dışarıda da teröre karşı operasyonlar sürüyor. Daha önce Pençe 1, Pençe 2 ve Pençe 3 başlatılmıştı peş peşe. Bu harekatlar da devam ediyor. Zaman zaman da yine bu harekatlarla koordineli olarak Irak'ın kuzeyinde hava harekatları gerçekleştiriliyor. Türkiye'de bununla hem Irak'ın kuzeyinde hem de Suriye'nin kuzeyinde sınırında kendisine yönelebilecek, kendi milli güvenliğini tehdit edebilecek terör yapılanmalarına ve terör koridoruna izin vermeyeceğini, göz yummayacağını bu vesileyle de bir kez daha dile getirmiş oluyor.
Peki, evet, gelişmeler bu şekildeydi. Gündem yoğundu. Sizinle birlikte değerlendirdik. Çok teşekkür ediyoruz
programımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.
Sağ olunuz, teşekkür ederiz. Habertürk Televizyonu Ankara Haber Müdürü Sibel Erdem konuğumuzdu.
TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Yeni Gün devam ediyor. Gündeme damgasını vuran olaylar, siyasetten ekonomiye, kültür sanattan spora, birçok alandaki gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Yeni Gün'de. Sporda yaşanan son gelişmeler Yeni Gün'de.
Sporda yaşanan gelişmeleri konuşacağız şimdi de. Spor yazarı Hasan Ötkün stüdyomuzda bizlerle birlikte. Hasan Ötkün, hoş geldiniz programımıza.
Hoş bulduk.
Evet, sporda güzel haberler var. Öyle başlayalım. Milli başarılar var. Onlarla başlayalım bugün sohbetimizi. Filenin Sultanları'nın bir başarısı var. A milli kadın voleybol takımı 2019 Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde Hollanda'yı yendi ve yarı finalde olduğu bilgisi var Filenin Sultanları'nın. Nasıl değerlendireceksiniz? Maç nasıldı?
Evet, gerçekten 23 Ağustos'ta Ankara'da başlayan voleyboldaki milli kasırga devam ediyor. Ben öyle diyeceğim. Gerçekten de kadınlar voleybol şampiyonası, Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye çok iyi bir performans gösteriyor. Biraz önce sizin de dediğiniz gibi dün akşam Ankara'da Hollanda'yı 3-0'la geçtik. Ki maç öncesi özellikle voleybol otoritelerinin genel bir kanısı vardı. Hollanda iyi bir takım ve bize gelene kadar set vermeden bütün maçları kazandılar. Son iki senede de final oynamış bir takım Hollanda. Yani her şey maç öncesi Hollanda'nın galip gelebileceği görüntüsündeydi. Ama milliler çıktı, maça çok iyi başladılar. İlk setten itibaren arka arkaya gelen sayılarla acaba dedik. Ondan sonra gerçekten de hem servisteki başarı hem bloktaki başarı ilk seti getirince ya niye olmasın dendi. Yani Hollanda set vermeden geldi ama bizim karşımızda da set almadan gider düşüncesine kapıldık. Ve gerçekten ilk seti 25-20 aldıktan sonra ikinci sette de 25-22, son sette de gene 25-20'lik bir üstünlük kurduk. Ama bu arada kadınlarımızı, kadın voleybolcularımızı kutladığımız kadar gerçekten başkent seyircisini de kutlamak gerekiyor. Dün 12 bin taraftar vardı salonda ve baştan sona kadar ki grup maçlarında da aynı şekilde desteklediler takımımızı, milli takımımızı. Dün de inanılmaz bir destek vardı. Hatta zaten maç sonrası kaptan Eda ve diğer arkadaşlarının genel söylemlerinde de başkent seyircisinin kendilerine çok büyük destek oldukları yönündeydi. Dileriz bu finale kadar gider. Şimdi yarı finaldeyiz ve rakibimiz Polonya oldu. Dün oynanan diğer karşılaşmalarda Polonya Almanya'yı 3-2 ile geçti ve bizim rakibimiz oldu. Sırbistan Bulgaristan'ı 3-0 yendi. İtalya'da Rusya'yı 3-1 ile geçti ve yarı finalin diğer eşleşmesi de Sırbistan'la İtalya arasında oynanacak ki Sırbistan geçen şampiyonu, geçen turnuvanın şampiyonu, onu da söyleyelim. Bu arada bu başarıdan sonra 5. kez Avrupa Şampiyonası'nda ilk 4 takım arasına girmeyi garantiledik. Şimdi 7'sinde dediğimiz gibi yarı final var. Önümüzde Polonya var. Dileriz, arzumuz tabii ki gönlümüzde Polonya'da geçerek 8'inde oynanacak finalde de ay yıldızlı formayı parkelerde görmek. Onu söyleyelim.
Evet, bu arada başarılar diliyoruz.
Başarılar dileyelim Filenin Sultanlarına. 1967 ve 2003'ün ardından üçüncü kez düzenlenen bir turnuva bu Türkiye'de. Yani Türkiye'nin düzenlediği Avrupa Şampiyonası. İyi bir ev sahibi örneği veriyoruz. Dileriz finalde de biz oluruz ve mutlu sona ulaşırız.
Peki. Şimdi A milli basketbol takımımız da Çin'de. Orada düzenlenen
başka
Dünya
milli
Kupası'nda.
Heyecan.
Aynen
başka.
Öyle. O da büyük bir heyecan. Bugün yine Türkiye saatiyle 11.30'da Çekya'yla karşılaşacak.
Evet, Çekya'yla. Herkes televizyon ekran başına diyoruz buradan.
Aynen öyle.
Ama bu arada tabii bir önceki gün yani ahlar vahlarla bir Amerika Birleşik Devletleri maçı yaşadık.
Elinden kaçırdı milli takımımız.
Aynen öyle, aynen öyle. Hatta dünya basınında da bu konuda bir sürü haberler çıktı. Gerçekten yani NBA'den gelen oyuncular ve 13 yıldır herhalde yenilmiyor Amerika Birleşik Devletleri takımı, eğer yanlış hafızam beni yanıltmıyorsa. Ve biz yani o kadar galibiyete yaklaştık. Saniyeler içerisinde bu galibiyeti kaçırdık. Yani 81-81 bitti maçın normal süresi. Ki son saniyede yapılan bir hatadan gelen basketle beraberliği sağladı Amerika Birleşik Devletleri. Uzatmalarda da öndeydik. İnanamıyordu belki herkes maçı, hem salonda izleyen hem de ekranlarda izleyenler. Ama ne yazık ki hata yaptık. Özellikle son 10 saniyelerde kaçan faul atışları, 4 faul atışını kaçırdık. Yani hani şöyle desek yeridir. Yani gözümüzü kapatsak belki bir tanesini atardık diye. Olmuyor bazen, yani olmayınca olmuyor. Belki de o anda oyuncularımızda, basketbolcularımızdaki adrenalin yüksek olması,
evet,
yorgunluk, tabii ki
telaş, panik olabilir mi?
Panik
hani
de
artık
diyelim,
bitiyor,
belki de o,
bitirelim.
Hani Amerika Birleşik Devletleri'ni yenebilmenin mutluluğunu
evet,
yaşayacaktık. Olmadı. Evet. Ama en az galip gelmiş kadar sevindik.
Gerçekten
böyle
öyle
bir oyun göstermekten dolayı. Şimdi Japonya'ya yenmişti ilk maçımızda, grubumuzda, biliyorsunuz. Şimdi bugün biraz önce de sizin vurguladığınız gibi 11.30'da Çekya ile oynuyoruz. Bu maçı mutlaka kazanmamız lazım bir üst tura gitmemiz için. Yener miyiz Çekya'yı? Yani oynamadan maç kazanılmıyor elbette ki Çekya'da ilk kez bir dünya şampiyonasında boy gösteren bir takım. En iyi oyuncuları Fenerbahçe'de forma giyen Yan Veseli, o da sakat. Allah'tan sakat diyelim. Yani ama bir an önce iyileşsin tabii. Bir Türk takımında oynuyor. O da ayrı bir konu da. Bugün bize karşı oynamayacak.
Evet.
Milli düzeyde. Yenmemiz gerekiyor Çekya'yı. Yani kağıt üzerinde bu kez biz favoriyiz. Dileriz yeneriz ve bir üste gideriz. Bu arada bu dünya şampiyonlarında ABD'nin ve eski Yugoslavya'nın 5 kez şampiyon olduğunu söyleyelim. ABD'nin yine son 2 turnuvanın sahibi, şampiyon olduğunu söyleyelim. Çin'de devam ediyor biliyorsunuz. Şampiyona 8 şehirde oynanıyor. Final 15 Eylül'de oynanacak Pekin'de. Bu arada ilk 7 sırayı alan takım 2020 Tokyo Olimpiyatları için direkt katılma hakkını elde edecek. Bu açıdan da bir üst tura gitmemiz çok önemli.
Peki bir üst tura gidersek kimler olacak? Onlar belli olmaya başladı mı?
Belli değil. Henüz daha. Belli yani değil. Kağıt üzerinde bellidir ama şu anda benim önümdeki listede yok o. Bir üst tura gidelim de artık rakipler kim olursa olsun. Önemli değil. Yani Amerika Birleşik Devletleri karşısında bu başarıyı gösteren bir Türkiye önüne kim gelirse gelsin. Başa baş çatır çatır oynayacaktır.
Hem tabii oyunculuk hem moral çok önemli.
Kesinlikle.
İyi moralle daha
kesinlikle.
İyi sonuçlar alacak.
Ancak şöyle bir dezavantaj var. Onu da söyleyelim. Tabii Amerika Birleşik Devletleri gibi bir takım karşısında oyunu uzatmaya götürmek oyuncularımızı yordu. Yani Ufuk Sarıca da milli takım koçu da şöyle bir açıklama yaptı. Yorgunluk var ama sağlam şekilde sahada olacağız dedi. Dileriz saat 11.30'da. Çekya karşısında sağlam bir şekilde sahada oluruz ve sağlam bir skorla da sahadan ayrılıp bir üst tura adımızı yazdırırız.
Evet, başarılar diliyoruz A Milli basketbol takımımıza. Umarız çok sevineceğiz bugün.
İnşallah.
Maç
inşallah. Gönlümüz ondan yana çünkü.
Aynen öyle. Şimdi bir de A Milli futbol takımımızın maçları var.
Evet,
önümüzdeki
milli,
süreçte.
Milli heyecan, voleybol, evet. Basketbol, futbol da devam ediyor. 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası elemeleri. Biliyorsunuz biz H grubundayız ve 7 Eylül'de İstanbul'da Andorra ile oynayacağız. Hani grubun en zayıf halkası olan bir takım. 10 Eylül'de deplasmanda Moldova ile karşılaşacağız. Bu arada ben gruptaki takımları şöyle bir hatırlatmak istiyorum. Fransa var biliyorsunuz. İzlanda, Arnavutluk, Moldova ve Andorra var. Bu arada Arnavutluğu 2-0'la geçmiştik. Moldova'yı 4-0 yendik. Grubun şu anda avarajlı lideri olan Fransa'yı 2-0'la geçtik. İzlanda'ya deplasmanda 2-1 yenildik. İzlanda'ya son maçlarda ne yazık ki bir türlü şansımız tutmuyor. Dileriz rövanşını Türkiye'de oynayacağız. O zaman şansımız tutar İzlanda'ya. Çünkü puan cetveline de bakıldığında 3 takımın 9 puanla sıralandığını görüyoruz. Fransa, Türkiye ve İzlanda'nın. Daha sonra Arnavutluk var 6 puana sahip, Moldova var 3 puana sahip. Andorra'yı saymıyorum 0 puanla. Galibiyet bile alacağını zaten düşünmüyoruz Andorra'nın. Sonuç olarak hem 7 Eylül'de İstanbul'da oynayacağımız Andorra karşısında hem de yine 10 Eylül'de deplasmanda oynayacağımız Moldova karşısında ağır favoriyiz. Ve bu maçlardan 6 puan bekliyoruz. Bunun ötesini bile düşünmemek lazım. Ama tabii ki sürprize de yer var mı? Bize göre yok ama futbol bazen acı sürprizlerle karşılaşabiliyor takımlar. Dileriz Ay Yıldızlı takımımız hem Andorra hem de Moldova'yı farklı bir şekilde geçer. Bu arada grupta da yine Fransa ile Arnavutluk, İzlanda ile Moldova oynayacak 7 Eylül'de. Bu arada milli takım tam 5 yıl aradan sonra İstanbul'da boy gösterecek, sahne alacak. Anadolu'da oynadılar birçok maçlarını. Özellikle Konya'da oynadılar. Eskişehir'de oynadılar. Konya'daki ve Eskişehir'de oynanan maçlarda da milli takıma çok yoğun destek vardı. Aynı destek umarım daha büyük bir şekilde İstanbul'da da olacaktır. Ve millilerimiz bu iki maçtan 6 puanla çıkar diye düşünüyorum.
Evet, umarız hem futbol kalitesi açısından hem sonuçlar açısından çok sevineceğimiz maçlar olacak. Başarılar
vaktimiz,
diliyoruz.
Vaktimiz var mı?
Biraz daha vaktimiz
bu arada
var.
Türk güreşinin efsane ismi Tevfik Kış önceki gün hayatını kaybetti. Allah rahmet eylesin diyelim.
Allah rahmet eylesin.
Dünya Olimpiyat Avrupa Şampiyonluğunu elde etmiş bir sporcuydu. Türk güreşinin gerçekten acı bir günü oldu. Onu da buradan belirtelim. Galatasaray'da dün imza şov vardı. Radamel Falco geldi, gelecek, geliyor, oldu, olmayacak. Niye olmuyor, niye gelmiyor söylentileri ışığı altında nihayet geldi, imza attı. Ve dün de Galatasaray'da 25 bin seyircinin türbünlerde olduğu bir ortamda hem Radamel Falco hem bu sene yapılan transferler sahne gösterdi. Bazıları milli takım kampındaydı, onlar yoktu. Ama büyük bir sevgi gösterisi vardı Radamel Falcao'ya.
Neden?
Bu
özellikle
kadar
Falcao'nun.
Yani dünya yıldızı ayrı bir konu da ama ben de aynı şeyi söyleyecektim. Şimdi siz söylediniz. Yani sadece Galatasaray'da değil, diğer takımlara da gelen böyle yani dünyaca isim yapmış futbolcuları öyle abartıyoruz, öyle göklere çıkarıyoruz ki sonra da mesela bazıların birçoğu da bir bavulla geri dönüp gidiyorlar. Kimse uğurlamıyor bile. Dileriz Falcao öyle olmaz. Çünkü çeşitli söylentiler var. Monaco'da yani 8 milyon euro kazandığı ifade ediliyor. Biz bilmeyiz tabii o kadar kazanıyor mu. Ama Galatasaray'a daha az bir rakamla geldiği söyleniyor. Niye o kadar paraya bırakıp da daha az bir paraya geldiği ifade ediliyor. Bunların sonuçlarını Falco sağda cevaplayacaktır. Ondan sonra başka haberler.
Tekerlekli, tenis turnuvasıyla ilgili evet.
Onu da söyleyelim.
Söyleyelim.
Federer yenildi.
Evet, o çok da, ilginç sonuçlar oluyor. Evet,
Bulgar,
öyle değil mi?
Bulgar tenisçiye yenildi. Dimitrova elendi. 3 saat 12 dakika oynadılar.
Çok da uzun.
3-2'lik bir sonuçta yenildi.
Büyük bir
Federer. Sürpriz tabii. Hı hı. Bu arada bir de Polonya'da tekerlekli sandalye erkek milli takımı Avrupa Şampiyonası'nda mücadele ediyor. Onlar da çok süper sonuçlar alıyorlar. Kendilerini buradan kutlayalım. B grubunda ikinci olarak çeyrek finale yükseldiler. Yarın 19.30'da İtalya ile karşılaşacaklar. Dileriz onları da geçip final yolunda büyük bir yol kat etmiş olurlar.
Evet, herkese başarılar diliyoruz. Umarız biz de çok seviniriz güzel sonuçlarla. Çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
Programımıza katıldığınız için spor yazarı Hasan Ötkün bizlerle birlikteydi.
Hava durumu raporları ve tahminleri Yeni Gün'de.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre sabah saatlerinde Marmara'nın kuzey kesimleri, Çanakkale'nin kuzeydoğu ve Balıkesir'in kuzey ilçeleriyle Ankara ve Çankırı çevrelerinin, öğleden sonra Akdeniz ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Denizli, Uşak, Afyon, Karahisar, Kars ve Ardahan çevreleriyle Aydın ve Muğla'nın iç kesimlerinin, akşam ve gece saatlerinde ise Denizli, Uşak, Afyon, Karahisar, Zonguldak, Bartın ve Düzce çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Marmara ve Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişikliğin olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: Ankara parçalı bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28, İstanbul parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı 28, İzmir parçalı bulutlu 33, Erzurum parçalı bulutlu 27, Amsterdam parçalı bulutlu 18, Atina gök gürültülü sağanak yağışlı 32, Bağdat sıcak 43, Berlin parçalı bulutlu 21, Kiev hafif sağanak yağışlı bulutlu 23, Lefkoşa az bulutlu 34, Londra parçalı bulutlu 21, Madrid az bulutlu 32, Mekke sıcak 42, Moskova gök gürültülü sağanak yağışlı 22, New York az bulutlu 22, Paris sağanak yağışlı 21, Pekin az bulutlu 34, Roma gök gürültülü sağanak yağışlı 29, Saraybosna çok bulutlu 31, Viyana çok bulutlu 27 ve Zürih hafif sağanak yağışlı 20 derece.
Türkiye'nin ve dünyanın sıcak gündem maddeleri, günü bekleyen gelişmeler, dünden bugüne yansıyanlar, gazete manşetleri, spordan hava durumuna, ekonomiden güncel olaylara, hayata dair her şeyi bulacağınız Yeni Gün programı hafta içi her gün 9.05-10.30 arası TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
Sevgili dinleyicilerimiz, stüdyomuzda konuğumuz Ankara Politikalar Merkezi Başkanı Hasan Kanbolat. Hoş geldiniz programımıza.
Hoş bulduk efendim.
Sizinle iç ve dış gelişmeleri konuşacağız. Dış siyasete daha çok değineceğiz. Dünyada olan gelişmeler çok önemli. Avrupa'da ve Avrupa Birliği'nde önemli gelişmeler yaşanıyor. Brexit süreci, son durumu soracağız size. İsterseniz o konuyla başlayalım. Çünkü İngiltere'de Brexit sürecinin bir yılan hikayesine döndüğü haberleri var bugün gazetelerde. Hem parlamentoda darbe aldığını Boris Johnson'ın, hem kendi partisinde önemli kopuşlar yaşandığını söylüyor yapılan haberler. Brexit sürecini nasıl değerlendirirsiniz?
Şimdi Brexit süreci bundan 3 yıl, yaklaşık 3 ay önce 23 Haziran 2016'da yapılan referandumla başladı. Aslında bu referandumda kimse İngiliz halkının Avrupa Birliği'nden çıkmak isteyeceğini, hayır diyeceğini pek düşünmemişti. Ama 52'ye 48 böyle bir sonuç elde etti. Tabii bu sonuç nedir? Toplum aslında bir karpuzun yarılması gibi ortadan ikiye yarılmış durumda. Şu anda da bu ikiye yarılma devam ediyor. Bunu daha önce May hükümeti de çözemediği için istifa etti. Şimdi Boris Johnson hükümeti de bu sorunla karşı karşıya kalmış durumda. Nedir bu? 31 Ekim 2019'da Avrupa Birliği'nin verdiği ek sürede bitiyor İngiltere'ye. Eğer bu şimdi Johnson hükümeti anlaşmasız bir şekilde sert bir çıkış öngörüyorlar. Onun için de parlamentoyu tatile sokarak bu sert çıkışı elde etmek istiyordu. Ama parlamento da buna direniyor. Bu birkaç gün içerisinde zaten kesin sonuç belli olacak. Ama Johnson da parlamentoyu, eğer sert bir çıkış olmazsa seçime gitmekle de tehdit ettiğini görüyoruz. Tabii Avrupa Birliği için, Avrupa Birliği İngiltere ilişkileri her zaman sancılı olmuştu. Nasıl sancılı oldu? Örneğin İngiltere Avrupa Birliği'ne girmek istediğinde Fransa'nın sürekli vetosuyla karşılaştı. Aslında biz hep Türkiye, Ankara perspektifle düşünüyoruz. Ankara Avrupa Birliği ilişkileri dalgalı şeklinde, ama İngiltere-Avrupa ilişkileri çok daha dalgalıydı. Ve veto kalktıktan sonra da, Fransa ve vetosu kalktıktan sonra da müzakereler 10 yıl sürdü. Yani 1963'ten 73'e kadar bir müzakere sürecini görüyoruz. Ama buna rağmen İngiltere kendi ulusal parasını, pound'u, sterlini korudu ve euro'ya geçmedi. Böyle bir durumda karşı karşıya. Tabii İngiltere, Britanya dış ticarette baktığımız zaman Britanya'nın dış ticaretini ilk 10 ülkenin 7'si Avrupa Birliği ülkesi. Bunlarla ithalat ve ihracat yapıyor. Yani Almanya, Hollanda, Fransa, İrlanda, İspanya, Belçika, İtalya. Amerika, Çin ve İsviçre bunun dışında kalıyor. Aslında İsviçre'yi de Avrupa Birliği üyesi olmamasına rağmen Avrupa Birliği içerisine almamız lazım. Çünkü orası da dış ticaret içerisinde Avrupa Birliği şeklinde görünüyor. Onun için İngiltere'nin Çin ve Amerika dışında dış ticareti zaten Avrupa Birliği'ne bağımlı durumda. Bundan dolayı örneğin eğer ayrılma olursa özellikle gıda ve ilaç alanında bir sıkıntı çekeceği düşünülüyor. İskoçya'nın ayrılma taleplerinin artacağı, Kuzey İrlanda ile İrlanda arasında bir sınır probleminin çıkacağı, Cebeli Tarık sorununun tekrar çıkacağı, Cebeli Tarık biliyorsunuz Akdeniz'e çıkış noktası ve bu boğaz İngilizlerin, İngiltere'nin kontrolünde. Böyle bir sorunlarla karşı karşıya kalabilir diyorlar. Ama bence bunlar çok önemli sorunlar değil. Bunların üstesinden İngiltere gelir. Daha önemlisi şimdi eğer İngiltere Avrupa Birliği'nden çıkarsa Washington'la Londra arasında yeni bir yakınlaşmanın olacağı düşünülüyor. Ve zaten Trump ve Johnson dış yeni bir kapsamlı bir ticaret anlaşmasına hazır görünüyorlar. Bu da Berlin-Paris hattı ve Washington-Londra hattı şeklinde ikiye bir parçalanmanın batıda olabileceği konuşuluyor ki Berlin-Paris hattına aslında Berlin Moskova yakınlaşmasında koymamız lazım. Böyle bir noktada Berlin-Paris hattı zaten Ankara ile çatışıyor ve Ankara'yı Avrupa Birliği'nin kenarında bırakıyorlar. Şimdi Ankara'nın pozisyonu ne olacak şeklinde de konuşuluyor. Yani Londra-Washington hattına mı yakınlaşacak? Yoksa bu Berlin-Paris, Berlin-Moskova hattının bir uzantısı haline mi gelecek şeklinde konuşuluyor. Şunu da görmemiz lazım. İngiltere dünyanın beşinci büyük ekonomisi. Birincisi Amerika, sonra Çin geliyor. Japonya, Almanya ve beşincisi İngiltere. İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden böyle bir ekonomik olarak özellikle kopması Avrupa Birliği'ni de zayıflatacak ana unsurlardan biri olacak ki İngiltere'nin ekonomi alanındaki böyle güçlü bir ekonomiye sahip olmasının dışında aslında İngiltere'nin dünyanın 5. büyük askeri gücü ki Avrupa'da Almanya ekonomik güçtür ama askeri güç değildir. Orada Fransa büyük bir askeri güçtür. Onun dışındaki ülkelerde ciddi bir askeri güç bulunmuyor. Ondan dolayı da Avrupa Birliği ciddi olarak bir askeri güç kaybına uğrayacak. Ayrıca İngiltere dünyada nükleer güç olarak 9 nükleer güç arasında İngiltere'yi de sayıyoruz. Bundan dolayı Avrupa Birliği İngiltere hattının kopması Avrupa Birliği'nin yeniden dizaynını gerektirecek gibi görünüyor.
Peki bakalım ne tür gelişmeler yaşanacak evet. Birlikte göreceğiz. Şimdi tabii sınırımızın hemen ötesi Suriye başlığı. Onunla ilgili gelişmeler bizim için çok çok önemli. Evet. İdlib'de yaşanan gelişmeler ve Fırat'ın doğusunda oluşturulması planlanan Amerika Birleşik Devletleri ile yapılan görüşmelerle oluşturulması planlanan bir güvenli bölge meselesi var. Bununla ilgili hem toplantılar hem ziyaretler olacak önümüzdeki süreçte. Bugün Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Pedersen Ankara'da olacak. 16 Eylül'de bir toplantı var. Rusya, İran ve Türkiye arasında yapılacak bir toplantı. Bir de tabii Eylül'ün sonunda 23-24 Eylül'de Birleşmiş Milletler toplantısı var. Amerika Birleşik Devletleri'nde. Bu toplantılar ve ziyaretler ekseninde bu konuyu nasıl değerlendirirsiniz?
Suriye Savaşı artık 8. yılında ve bu savaş şunu bize gösterdi. Suriye'nin istikrarsızlaşması, Suriye iç savaşının uzaması, Türkiye'nin güney sınırlarına her konuda yansıdı. Yansıyacak demiyoruz artık. Gerek insani, gerek ekonomik olarak, gerek kültürel olarak her konuda 920 yaklaşık kilometrelik sınırımıza yansımış durumda. Türkiye'de bundan dolayı defalarca Suriye'ye harekat yapmak zorunda kaldı. Şimdi ne görüyoruz? Hemen Hatay'ın özellikle Reyhanlı ilçesinin güneyinde bulunan İdlib'de burada güneyimizde yaklaşık 3,5-4 milyon sivilin Sünni sivilin bir yara açık hapishanede kaldığını görüyoruz. Bunlar tabii aşağıdan Şam rejimi hareket edince bunlar yukarıya doğru çıkmaya başladılar ve geçen hafta gördük Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Cilvegözü sınır kapımız ve onun karşısındaki Bab el-Hava sınır kapısı Suriye'nin Suriyeli gençler tarafından zorlandığını görüyoruz. Türkiye'ye girmek istiyorlar. Türkiye'nin ise zaten içerisinde bir sorunlu 4 milyon civarı bir Suriyeli var ve Türkiye'nin yeni sığınmacılara bir tahammülünün olmadığını görüyoruz. Halkın da olmadığını görüyoruz. Böyle bir arada kalmış bir durumumuz söz konusu. Onun için bir çözüm bulma çerçevesi içerisinde giriyoruz. Şimdi bazı analizler, özellikle Rus analizler, analistler şunu söylüyorlar. Fırat'ın doğusundaki gibi bir koridor, yani Suriye ile Türkiye arasındaki koridor İdlib'de de olsun şeklinde var. Ama böyle bir koridor sonuçta bir sonuç getirmez. Yani Türkiye bir koridor olsun, diğer tarafta İdlib'e gözünü kapatsın şeklinde. Bu herhangi bir sonuç getirecek bir nokta değil. Fırat'ın doğusuna geldiğimiz zaman burada da Türkiye barış koridoru dedi ve 22 mil üzerinde durdu. Yani hatta Sayın Akar Bakanımız bunun 30 ila 40 kilometre içeriye kadar girmesini öngördü. Fakat Amerikalılarla bunun pazarlığı şu anda yapılıyor. Çünkü 30 ile 40 kilometre içeriye girdiğin zaman burada şöyle Suriye'nin kuzeyinde şehirler, kasabalar genelde Türkiye'ye yakın konumda olduğu için 30 ile 40 kilometre dediğimiz zaman çok önemli kasaba veya köyler bu koridor içerisinde kalıyor. Bundan dolayı da bunun bir pazarlık sürecinin ve teknik görüşmelerinin olduğu bir süreci yaşıyoruz. Ama bizi umutlandıran bir konu, süreç devam ediyor ve taraflar konuşmaya ve anlaşmaya da devam ediyorlar. Bu nedenle umudu kaybetmememiz lazım. Ki sizin ifade ettiğiniz gibi Türkiye, Rusya ve İran arasındaki diyaloğun sürmesi ve toplantıların sürmesi de bu umudu kaybetmememiz gerektiğini bize gösteriyor şu anda.
Peki o toplantılardan bakalım ne tür sonuçlar çıkacak, hep birlikte göreceğiz.
Göreceğiz, evet.
Peki bir de geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir konuğu vardı. Çekya Başbakanı'nı ağırladı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ardından yapılan basın toplantısında aslında güvenli bölge konusunda onun geçmişi ve geldiği nokta konusunda çok önemli tespitler yaptı. Daha önce de önerdik güvenli bölgeyi dedi. Nasıl olması gerektiğini anlattık ama zamanı geldiğinde karşımızda muhatap bulamadık. Şu an güvenli bölgenin sadece adı kaldı dedi. Bu açıklamayı nasıl değerlendireceksiniz?
Şimdi güvenli bölgeyi kamuoyunda bazı kesimler bunun bir Amerikan planı olduğunu da düşünüyorlar. Hayır, bu Türk planıdır. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı 2003 yılından beri 2013 yılından beri bunu sürekli olarak gündeme taşımaya çalışıyor. Ve toplantılarda, Soçi'de, Astana sürecinde bunun sürekli gündeme getirildiğini görüyoruz Türkiye tarafından. Türkiye çünkü hem Suriye'nin üniter yapısını, Suriye'nin birliğini savunuyor. Bunun yanında Suriye'de bir demokratik bir anayasa yapılmasını savunuyor. Birleşmiş Milletler gözetiminde, Cenevre'de. Aynı zamanda bu anayasa sonrası da demokratik bir seçimin yapılmasını arzu ediyor. Ama bunun yanında da kendi sınırlarını da korumak istiyor. Onun için de böyle bir güvenli bölgeye ihtiyaç duyuyor. Tabii bu güvenli bölge Türkiye ile terör örgütlerini ayıran bir duvar gibi düşünülmemesi lazım. Terör örgütlerini de temizleyen bir güvenli bölgeyi düşünüyor. İşte burada bir ayrılıyor Amerikalılarla. Bunun pazarlığının şu anda devam ettiğini görüyoruz.
Peki. Evet, bakalım bu görüşmelerden, pazarlıklardan ne tür sonuçlar çıkacak? Hep birlikte göreceğiz. Şimdi bir de geçtiğimiz haftalar boyunca Hong Kong'da yaşanan gelişmeleri, oradaki protesto yürüyüşlerini konuştuk. Bir yasa tasarısı yüzünden başladı aslında Hong Kong'da gerginlik. Orada tutukluların Çin'e iadesini kolaylaştıran bir yasa tasarısıydı. Bu Hong Kong'da halk tarafından böyle protestoların yapılmasına neden oldu. O yasa tasarısının çekildiği, resmen geri çekildiği haberleri var. Gelinen son durumu nasıl değerlendireceksiniz?
Evet, yasa tasarısı en sonunda çekildi. Aslında Çin'in daha fazla sertleşmesi, Pekin şunu gördü, daha fazla sertleşme bir sonuç elde etmiyor. Ama yasa tasarısının çekilmesi kanaatimce sorunların tamamen bitmesi anlamına gelmiyor. Bence sorun daha bir geniş. Çin'de yaklaşık 1.3 milyar bir nüfus var. Aslında nüfusun tam olarak kimse bilmiyor, Çin açıklamadığı için. Fakat 300 milyon civarı bir nüfusun Avrupa standartlarında bir refah düzeyini elde ettiği düşünülüyor. 300 milyon da az değil. Yaklaşık Avrupa Birliği'nin nüfusuna eşdeğer bir nüfus. Ve burada bu 300 milyonun genelde bu genç nüfus ve Çin'in güney eyaletlerinde yaşayan bir nüfus. Buradaki 30 ila 40 milyon civarındaki nüfusa sahip metropollerde yaşayan bir genç nüfustan söz ediyoruz. Hem Çin'in hızla zenginleşmesinden dolayı bu nüfus oluştu. Hem de tek çocuk politikasından dolayı tek çocuğa anne, baba veya akrabaların mirasını da devralan gençlerin daha da zenginleştiği bir yeni bir Çin sınıfı oluştu. Refah düzeyi yüksek. Bu yeni sınıf, 300 milyonluk bu yeni sınıf refahın yanında demokrasi de arzu ediyor ve Avrupa standartlarında, Batı standartlarında bir demokratik Çin arzu ediyor. Yani şu anda Çin'de örneğin WhatsApp yasaktır, Google yasaktır, Facebook yasaktır. Batı'nın, Amerika'nın kullandığı sosyal medya araçlarının hemen hemen hepsi yasaktır. Kendi WhatsApp'tan daha üstün aslında olan WeChat diye bir uygulama kullanılıyor. Ve Çin dev bir ülke, dev bir aslında ülke değil kıta olmasına rağmen kapalılığını korumaya çalışıyor. Fakat bunu gördüğümüz gibi gençler artık bu kapalılık içerisinde yaşamak istemiyorlar. Hong Kong'da neden oldu dersek, Hong Kong halen İngiltere'den Çin'e geçiş sürecini yaşayan ve Çin'in baskısını daha az hisseden bir yer olduğu için burada gösterilerin olması, burada baş kaldırının olması daha kolay olduğu için Hong Kong'da bu patlamanın olmasını normal karşılamamız gerekiyor.
Peki, evet. Şimdi bir de İran başlığı var. Evet. İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasında yaşanan bir gerilim var. Orada gelinen son durum var. İran'la Avrupa Birliği ülkeleri arasında görüşmeler devam ediyor. Orada görüşülen konuların 2-3 başlığa düştüğü bilgisi var. İran tarafından yapılan bir açıklama. Bir de Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı'nın İranlı 3 uzay araştırma firmasına bir yaptırım listesine aldığı açıklaması var. İran'da bu başlıkları nasıl değerlendireceksiniz? Önümüzdeki sürece nasıl yansır?
Yani aslında bu bir sürecin bir kilometre taşı. Yani Amerika Birleşik Devletleri İran'a yaptırımları her gün biraz daha genişletiyor ve kendi Batı blokundaki ülkelerin İran'la petrol dahil olmak üzere ticaretinde engel olmaya çalışıyor. Türkiye Cumhuriyeti de dahil ki Türkiye'de İran'la kesmek zorunda kaldı örneğin petrolünü ve İran'ın sadece şu anda uzak doğu ülkelerine İran petrolünü satabilir hale getirmeye çalışıyor. Tabii İran bunu nereden satıyor o zaman? Hürmüz Boğazı'ndan satıyor ki Hürmüz Boğazı dünyada en dar boğazlardan biri olarak biliniyor. Bu noktaya geldikten sonra da herhalde Hürmüz Boğazı'nın bu sefer kapatılması yoluyla veya terörize edilmesi yoluyla İran'ın tamamen boğulması, blokaj haline alınması düşünülüyor gibi geliyor. Tabii bu benim yorumum. Ama bu noktaya doğru giden bir İran-Amerika ilişkilerini görmekteyiz. Tabii İran derin bir devlet, devlet geleneği son derece binlerce yıla gelişmiş ve İran satrancı iyi bilen bir devlet. Onun için şimdiye kadar ayakta kalmış. Bunlar Amerikalıların düşüncesi ama İran'da her zaman şimdiye kadar yaşamanın bir yolunda bulmuş bir devlet olarak karşımıza çıkıyor.
Peki ama bir yandan da sanki görüşme ve işte diplomasi de işletilmeye çalışılıyor. Evet. İşte geçtiğimiz haftalarda G7 zirvesinde İran Dışişleri Bakanı'nın da o zirveye gelmesi, Fransa Cumhurbaşkanı tarafından çağrılması, bir konuşma ve masa zemininin aranması da önemli bir başlık.
Kesinlikle ki şunu da ifade etmek lazım. İran'ın en büyük diasporası Amerika'dadır. Hem gerek İran devrimi öncesi gerek 79 İran devrimi sonrası Amerika'ya giden İranlıların oluşturduğu bir diaspora var. Bu yaklaşık 6 ile 10 milyon civarı bir nüfustan söz ediyoruz ki bunlar İran karşıtı insanlar da değil. Ayrıca örneğin bir Tahran Üniversitesi halen de uyduyla Amerikan üniversiteleriyle ortak ders de yapıyor. Bunu Türk üniversitelerinde görmüyoruz ama İran'da görüyoruz. Böyle bir alttan bir yakın ilişkinin de sürdüğü bir İran'ı görüyoruz. Ayrıca İran İslam devrimi İran İslam Devrimi öncesi örneğin nükleer programı başlatan, nükleer santral programlarını başlatan kimdi? İsrail'di. İsrail uzmanların ve İsrail mühendislerinin sayesinde İran santrallerini yapmaya başladı. Sonra Rusya'dan teknik desteği aldığını görüyoruz. Yani İran'la Amerika, İran'la İsrail ilişkilerinin bir derin bir altyapısının var olduğunu da görmemiz lazım. Ki Ankara'da bile Amerikan Büyükelçilik rezidansının önündeki caddenin ismi bile İran Caddesi'dir.
Aynen öyle. Evet, İran gerçekten çok ilginç, büyük bir ülke.
Evet.
Bakalım bu sorunlar aşılabilecek mi? Aşılırsa nasıl aşılacak? Hep birlikte göreceğiz. Çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
Programımıza sağ olun. Katıldığınız için. Ankara Politikalar Merkezi Başkanı Hasan Kanbolat stüdyo konuğumuzdu sevgili dinleyicilerimiz. Böylelikle bugün programımızın sonuna geldik. Yarın yeni günde tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Yeni gün.